Ayrım 7.
Onu tanıdığımda mı? Hiçbir zaman tanımayacağım onu. Seçimimi onaylayacağınızdan eminim. Bırak seçimini onaylamayı, bu konuyu ağzına almayı bile yasaklıyorum sana, anladın mı? Ağzına almayı bile. Maman, şimdiki adetler arasında böyle şeyler yok. Gideceği yeri bilmeyen küçük bir çocuk değilim ki beni elimden tutup götüresiniz. Nereye gittiğimi çok iyi biliyorum ben. Anne Petrova ah diye inledi ve gözlerini kapadı. Mihail Ivanovich, Maria Alekseyevna, Julie ve Veroçka'nın karşısında gerilerdi. Ama bunun nedeni bu kadınların zeki ve kişilik sahibi olmalarıydı. Bu olayda ise anasıyla oğul zeka yönünden eşit koşullar altında mücadele ediyorlardı. Kişilik yönünden ana her ne kadar biraz daha üstünce bir durumdaysa da oğlun da bir üstünlüğü vardı ve bu da ayakları altındaki toprağın daha sağlam olmasıydı. Bugüne kadar annesinden korkması yalnızca alışkanlıktandı. Oysa her ikisi de çok iyi biliyorlardı ki hanımefendi gerçekte evin sahibi değil, yalnızca ev sahibinin annesiydi ve ev sahibinin oğlu da gerçekte ev sahibinin oğlu değil, ev sahibinin ta kendisiydi. Hanımefendinin gerçek bir cenge tutuşmadan önce yasaklıyorum türünden sözler etmek için böylesine ağırdan almasının nedeni oğlunu asıl savaştan önce yormak, bitkin düşürmekti. Ama oğlu çok ileri gitmişti, artık girilen yolun dönüşü yoktu, bu bakımdan da direnmeli, yıkılmamalıydı. Mama, emin olun daha iyi bir kızınız olamazdı. Canavar, ana katili. Mama, gelin soğukkanlılıkla konuşalım şu işi. Er ya da geç nasılsa evleneceğim. Evli bir insanınsa yalnız yaşayan bir kişiye göre harcamaları daha çoktur. İnanın öyle bir kızla evlenebilirim ki şu evden sağlanan gelirin tümü benim kuracağım yuvanın giderlerine harcanabilir. O ise çok saygılı bir kızdır ve biz bugüne kadar olduğu gibi yine hep birlikte oturmaya devam edebiliriz. Canavar, katil, çabuk yok ol gözümün önünden. Kızmayın mamam, benim hiçbir suçum yok. Hem bir süprüntüyle evleniyor hem de suçum yok diyorsun. Eh mamam, bu durumda ben kendim çıkıp gidiyorum. Çünkü ona yanımda bu şekilde hakaretler etmenize dayanamam. Katil. Anna Petrovna olduğu yere yığılıp kaldı. Michel ise raundu kazandığı için hoşnutluk içinde odadan çıktı. İlk round çok önemliydi. Oğlunun çıktığını görünce Anna Petrovna bayılmasına son verdi. Oğlu artık denetiminden çıkıyordu. Şuna bak, yasaklıyorum sözüne nasıl karşılık veriyor. Yok ev kendininmiş de, yok yine birlikte yaşayabilirmişiz de. Anna Petrovna uzunca bir süre düşündükten sonra kahyanın kızını tıpkı kendisi gibi küçük gören baş oda hizmetçisine açtı durumu. Onunla bir süre kafa kafaya verip görüştükten sonra kahyayı yanına çağırmalarını söyledi.
Sizden bugüne kadar çok memnundum Pavel Konstantiniç, ama belki şimdi sizin de haberiniz olmadan bir takım dolaplar döndürmekte olanlar aramızı esaslı bir şekilde açabilirler. Tanrı şahidimdir hanımefendi hazretleri, zatailerine karşı en ufak bir suç işlemiş değilim. Michel'in kızınıza kur yaptığını bilmiyor değilim, hem de ne zamandır. Ancak buna engel olmadım, çünkü bir delikanlının bu tür gönül eğlenceleri olmaksızın yaşaması çok sıkıcı bir şey. Gençlerin böylesi yaramazlıklarına karşı oldum olası hoşgörülüyümdür. Ama adımızın küçük düşürülmesine katlanamam. Kızınız kafasından böyle bir şeyi nasıl geçirebilir söyler misiniz? Hanımefendi hazretleri, kızım hiçbir zaman kastettiğiniz şeyi kafasından geçirmeye cesaret edemez. O saygılı bir kızdır. Biz onu böyle yetiştirdik. Bununla söylemek istediğiniz ne? Yani hanımefendi hazretleri, o hiçbir zaman sizin isteğinize karşı gelemez. Anna Petrovna kulaklarına inanamıyordu. İşin böylesine çabucak tatlıya bağlanması nasıl olur? O zaman size benim isteğimi söyleyeyim. Ben böyle tuhaf, hatta ne tuhafı, ayıp bir evliliği onaylayamam. Biz de biliyoruz hanımefendi hazretleri, Veroçka da biliyor, hatta Veroçka. Hiç hanımefendi hazretlerini öfkelendirir miyim dedi. Peki ya bütün bu olanlar? Şöyle oldu efendim, Mihail Ivanovich gelip karıma niyetlerini açmışlar. Karım da kendilerine, ben şimdi size bir şey söyleyemem Mihail Ivanovich demiş. Yarın sabah bir uğrayın, çünkü hanımefendi hazretleri karımla akşam vakti sizi rahatsız edemeyeceğimiz için ertesi gün gelip size her şeyi bir bir anlatmayı kararlaştırmıştık. Mihail Ivanovich gidince Veroçka'ya durumu açtık, o da sizinle aynı fikirdeyim anneciğim babacığım dedi. Böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmemiz doğru olmaz. Desenize akıllı ve dürüst bir kızmış şu sizin Vera. Elbette hanımefendi hazretleri, çok saygılı kızdır Vera. Demek sizinle dostluğumuz bozulmayacak. İşte buna çok sevindim. Sizi bu yüzden ödüllendireceğim. Hem de hemen şimdi. Ana yapıda ikinci katta terzinin oturduğu daire şimdi boş değil mi? Bir iki gün sonra boşalacak hanımefendi hazretleri. O daireye siz geçin. Boya, badana ve benzeri onarım işleri için 100 rubleye kadar harcama yapabilirsiniz. Ücretinize de yılda 240 rublelik zam yapıyorum. İzin verin elinizi öpeyim efendim. Tamam, tamam. Tatyana. Baş oda hizmetçisi girdi. Şu lacivert kadife mantomu getirsene. Bunu karınıza armağan ediyorum. Değeri 150 rubledir. Yalan, 85 ruble. Topu topu da iki kez ya giydim ya giymedim. Yalan, en aşağı 20 kez giydin. Kahya'ya küçücük bir kadın saati uzatıyor. Bunu da kızınıza armağan ediyorum. Tam 300 rubleye almıştım. Yalan, 120 rubleye aldın. Ben tuttuğum adamı ödüllendirmesini bilirim. Sizi ödüllendirmelerim gelecekte de sürecektir. Öte yandan gençlerin yaramazlıklarına karşı hoşgörülüyümdür. Kahyasının gitmesine izin verdikten sonra Anna Petrovna yeniden Tatyana'yı çağırdı. Bana Mihail Ivanich'i çağır. Ya da dur, daha iyisi ben ona gideyim. Kahya ile aralarında geçen konuşmayı Tatyana'nın oğlunun uşağına, uşağın da oğluna anlatacağından korkmuştu. Böylece buket solacak ve şöyle istediği gibi oğlunun burnunun direğini kıramayacaktı. Mihail Ivanich odasına uzanmış, keyifli keyifli bıyıklarını vuruyordu. Annesinin kapıda görünmesiyle ayağa kalkarken Allah Allah, bu teşrifin sebebi ne ola ki diye düşündü. Üstelik bende bayılmalara karşı kendisine koklatacak ispirto da yok. Ama annesinin yüzünde onu küçük düşürmenin zaferi okunuyordu. Geçip bir koltuğa oturduktan sonra oturun Mihail Ivanich dedi. Oturun da biraz konuşalım sizinle. Hafif alaycı bir gülümsemeyle uzun uzun oğlunu süzdü. Sonunda bilin bakalım ben şimdi niçin böylesine sevinçliyim Mihail Ivanich dedi. Doğrusu hiçbir şey düşünemiyorum maman. O kadar tuhaf. Ortada hiçbir tuhaflığın olmadığını şimdi göreceksiniz. Hele bir düşünün bakalım, belki bulursunuz. Yine uzun bir suskunluk. Oğul iyice şaşırmış durumda, ana ise zaferini kutluyor. İstediğiniz kadar düşünün bulamazsınız. Onun için en iyisi ben size söyleyeyim. Çok yalın ve çok doğal bir şey. Yüreğinizde soyluluk adına bir damlacık bir şey bulunsa siz de bulabilirdiniz. Metresiniz. İlk konuşmalarında Anna Petrovna kıvırtıp durmuştu. Şimdi ise böyle kıvırtmalara gerek yoktu. Düşmanın elinden bütün silahlar alınmıştı. Metresiniz. Durun, niçin itiraz ediyorsunuz Mihail Ivanich? Siz kendiniz değil miydiniz her yerde onun metresiniz olduğunu yayan? İşte o aşağılık yaratık, terbiyeden, kültürden bir damla nasibi olmayan iğrenç yaratık. Maman, karım olacak bir kız hakkında söylediğiniz bu sözleri dinleyemem. Bu yaratığın şu ya da bu şekilde karınız olabileceğine bir parçacık dahi ihtimal vermiş olsam bu sözleri kesinlikle kullanmazdım. Bu amaçla da sözlerime bu işin gerçekleşemeyeceğini açıklamakla başladım. Evet, böyle bir evlilik olmayacaktır. İzin verin de sözlerimi tamamlayayım. Ben sözlerimi bitirdikten sonra düşüncelerinizle bağdaşmaz bulduğunuz sözlerim için bana istediğiniz kadar sitem edebilirsiniz. Ama şimdi lütfen sözlerimi bitirmeme izin verin. Demek istediğim şu ki, metresiniz bu atsız, terbiyesiz, kültürsüz, duygusuz yaratık bile, evet o bile sizin için utanç olması gereken bir şekilde niyetinizin ne denli densizce olduğunu anlamış ve maman ne demek istiyorsunuz lütfen söyler misiniz? İzin vermiyorsunuz ki söyleyeyim azizim. Demek istediğim şu ki o bile, düşünebiliyor musunuz, o bile benim duygularımı anlayabiliyor, değerlendirebiliyor da siz, her neyse, niyetinizi annesinden öğrenince benim arzularıma kesinlikle karşı gelemeyeceğini ve kirli adıyla bizim ailemizi lekeleyemeyeceğini bildirmek için babasını bana gönderdi. Yalan söylüyorsunuz mama. Ne mutlu bana ve ne mutlu size ki yalan söylemiyorum. Kendisi aynen şöyle söylüyor. Ama Mihail Ivanich artık odada değildi, kaputunu sırtına attığı gibi odadan fırlamıştı. Yakala onu Piotr, yakala diye bağırdı Anna Petrovna. Piotr bu akıl almaz emir karşısında apışıp kalırken Mihail Ivanich merdivenleri uçarcasına inmişti bile. 8. Kocası kapıyı açıp içeri girer girmez Maria Alekseyevna, "Evet neymiş mesele?" diye sordu. Çok iyi anacık, her şey çok iyi bitti. Meğer olup bitenleri öğrenmiş. Nasıl cesaret edersiniz böyle bir şeye dedi. Ben de haddimiz mi hanımefendi, hem Veroçka da reddetti kendilerini dedim. Ne? Nasıl böyle eşekçe bir şey söyleyebilirsin? Maria Alekseyevna. Eşek herif, alçak, katil. Boğazlayıp kessen daha iyiydi bizi. Al sana. Kocasına bir şaplak attı. Hızını alamadı, bir daha vurdu. Al sana. Senin gibi ahmaklar ancak bundan anlar. Sana bir ders vereyim de gör. Kocasının saçlarını avuçlayıp çekmeye başladı. Ders epey uzun sürdü çünkü Storeshnikov annesinin hiçbir şey söylemeden uzun uzun yüzüne bakmalarından ve bitmez tükenmez öğütlerinden sonra oda kapısını hızla açarak içeri daldığında Maria Alekseyevna'yı dersinin en heyecanlı yerinde yakaladı. Eşek herif, kapıyı da açık bırakırsın ki herkes seni bu rezil durumunda görsün, değil mi? Utanmaz, rezil. O nerede? Vera Pavlovna nerede? Hemen Vera Pavlovna'yı görmem gerek. Teklifimi gerçekten reddediyor mu? Hayda, durum birden öyle karışıvermişti ki Maria Alekseyevna elini sallamakla yetindi. Aynı şey Waterloo'da Napolyon'un başına gelmişti. Hani Mareşal Grouchy tıpkı Pavel Konstantinç gibi aptal çıkmış ve Lafayette de tıpkı Veroçka gibi başkaldırmıştı ya. Napolyon çarpışmış, savaş sanatının harikalarını yaratmış, sonuçta tüm çabalarının boşa gittiğini görünce elini sallamış ve benden bu kadar, her şeyi bırakıyorum. Kim ne isterse yapsın, bana da ne isterlerse yapsınlar demişti ya. Vera Pavlovna, teklifimi geri mi çeviriyorsunuz? Teklifinizi kabul etmem mümkün mü? Vera Pavlovna, sizi çok incittim, suçluyum, cezalandırılmayı hak ettim ama teklifimi geri çevirmenize dayanamam. Ve bu yolda bitmez tükenmez bir yığın lakırdı. Veroçka onu birkaç dakika dinledi, sonunda sözünü kesmek gerektiğine karar verdi. Bu kadarı fazlaydı artık. Hayır Mihail Ivaniç, yeter, kesin artık. Kabul edemem teklifinizi. Madem öyle sizden yalnızca merhamet diliyorum. Sizi incitmemden dolayı kalbinizde açılan yara daha çok taze. Bana şimdi bir cevap vermeyin. Kendimi size bağışlatmam için biraz zaman istiyorum sizden. Şimdi beni aşağılık, alçak biri olarak görüyorsunuzdur ama kim bilir, belki düzelirim. Düzelmek için bütün gücümü harcayacağım. Bana yardım edin. Benden yüz çevirmeyin, bana zaman verin, ne derseniz yerine getireceğim. Nasıl uysal, nasıl söz dinler olduğumu göreceksiniz. Hatta kim bilir, belki bende iyi bir şeyler bile bulabileceksiniz. Lütfen bana biraz zaman verin. Size acıyorum dedi Veroçka. Sevginizin içten olduğunu görüyorum. Veroçka güzelim, sevgi bunun neresinde? Binbir çirkefliğin birbirine karışmasından başka bir şey değil bu. Sevgi bambaşka bir şeydir. Red cevabı almaktan hoşlanmadığı için kadını sever görünenler, kadına gerçek bir sevgi duyamazlar. Bunun sevgiyle hiç mi hiç ilgisi yok. Ama sen daha bunları bilmiyor, bu yüzden de işte böyle duygulanıyorsun. Demek size hiçbir cevap vermemiş olayım istiyorsunuz. Pekala öyle olsun. Ama bakın sonra söylemedi demeyin, cevabımı ertelemem sonucu değiştirmeyecek, size bu verdiğimden başka bir cevap vermeyeceğim. Göreceksiniz, bir başka cevabı hak edeceğim. Bu sözlerinizle beni kurtarıyorsunuz. Veroçka'nın elini yakaladı, öpmeye başladı. Maria Alekseyevna içeri girince manzaradan aşırı duygulanarak töre dışı bir kutsamaya girişecek oldu. Yani Pavel Konstantinç olmadan bu sevgili çocukları kutsamaya kalkıştı. Sonra da Pavel Konstantinç'i çağırarak törelere uygun bir şekilde kutsarım diye düşündü. Ancak Storeshnikov atılıp kendisinin de elini öperken Vera Pavlovna'nın henüz evet demediğini açıklayarak mutluluğunun yarısını alıp götürdü. Vera Pavlovna henüz evet dememişti ama hayır da demiyordu. Cevabını ertelemişti yalnızca. Kötüydü durum ama yine de az öncekine göre iyi sayılırdı. Storeshnikov evine zafer kazanmışçasına döndü. Annesinin karşısına bu havayla çıkınca ortaya yeniden evin mülkiyeti konusu atıldı. Anna Petrovna'nın da yeniden ayılıp bayılması gerekti. Maria Alekseyevna'ya gelince kızı için ne düşüneceğini tümden şaşırmıştı desek yanılmış sayılmayız. Kızının hem konuşmaları hem de davranışları sanki Maria Alekseyevna'nın düşünüp ettiklerinin tam karşısındaydı. Ama öte yandan kızın Maria Alekseyevna'nın bile üstesinden gelemediği güçlükleri alt ettiği görülüyordu. Yani olayların akışına göre bir yargıda bulunulacak olursa ortaya çıkan şuydu. Veroçka da annesinin istediği şeyi istiyordu, ancak okumuş etmiş bir haspa olarak malzemesine bir başka usulle işliyordu. İyi ama iş eğer böyleyse neden Maria Alekseyevna'ya, anneciğim hiç telaş etmeyin ben de sizin istediğinizi istiyorum demiyordu? Yoksa Maria Alekseyevna'ya çok kızmıştı da, birlikte hareket etmeleri gereken böyle bir işte onun yardımını bu yüzden mi elinin tersiyle itiyordu? Cevabı erteleme işini anlıyordu Maria Alekseyevna. Damat adayına esaslı bir ders vermek, onu izni olmadan soluk bile alamaz hale getirmek ve Anna Petrovna'ya boyun eğdirmesini sağlamak. Aşk olsun kendisinden, Maria Alekseyevna'dan bile kurnaz çıkmıştı Veroçka. Düşündüğü zaman vardığı sonuç hep bu oluyordu Maria Alekseyevna'nın. Evet, akıl böyle diyordu ama gözler ve kulaklar sürekli olarak aklın dediklerine aykırı şeylere tanıklık ediyordu. Peki ya akıl yanılıyorsa, yani kız gerçekten Storoşnikov'a varmak istemiyorsa, o zaman ne yapmalı? Öylesine vahşi ki alçak karı, ehlileştirmek, yola getirmek olanaksız. Besbelli evlenmek istemiyor adamla, evet kesinlikle istemiyor. Maria Alekseyevna sağduyulu, hem de fazlasıyla sağduyulu bir kadındı. Bu bakımdan kendi hayallerinin büyüsüne kapılarak, Veroçka'nın hesabını bilen, ince bir entrikacı olabileceğine ilişkin düşüncelerinde fazla ileri gitmiyor, ihtiyatlı davranıyordu. Ama rezil cadı her şeyi öyle ayarlıyordu ki, eğer sonuç Maria Alekseyevna'nın istediği gibi olursa, hem kim bilir belki onun da kafasında yatan budur, kocasını da, kocasının anasını da, onların o koca evlerini de avucunun içine alacağı kesindi. E madem böyle geriye ne kalıyor? Beklemek ve gözlemek. Yapılabilecek başka hiçbir şey yok. Vera cadısı şimdilik istemiyor, yarın alışır, ister. Elbette kendisini tehdit etmek de mümkün. Ama her şey sırasıyla, her şey zamanında. Maria Alekseyevna da bekliyordu. Ama Verka'nın işi evliliğe götüreceği düşüncesi sağduyusuna ne kadar aykırı gelirse gelsin, doğrusu çok gönül çeliciydi. Aslında Vera'nın söz ve davranışlarının dışında her şey bu düşünceyi doğrular nitelikteydi. Damat adayı ipek gibiydi. Anası 2-3 hafta kadar karşı koyacak olmuş ama oğlan kendisine evle tehdit edince o da kuzulaşmaya başlamıştı. Hatta Veroçka ile tanışmak arzusunu bile göstermiş ama Vera gitmemişti. Maria Alekseyevna önce Vera'nın gitmemekle aptallık ettiğini düşündü. Kendisi onun yerinde olsa böyle bir aptallık yapmaz ve hemen giderdi tanışmaya. Ama sonra işi daha bir enine boyuna düşününce Vera'nın davranışının daha akıllıca olduğunu kabul etti. Pes doğrusu, meğer ne akıllar varmış bu kızda. Gerçekten de 2 hafta kadar geçmiş geçmemişti ki Anna Petrovna'nın kendisi geldi. Yeni dairenin onarılmış halini merak etmişmiş de. Buz gibiydi kadın, davranışlarında da kinli bir sevecenlik vardı. Veroçka baktı ki kadın kendisine laf çarpıp duruyor, kalkıp odasına gitti. Maria Alekseyevna, Veroçka gitmeden önce en uygun davranışın gitmek değil, kadının laf çarpmalarına laf çarparak karşılık vermek olacağını düşünüyordu. Ama Veroçka gidince yapılacak en iyi şeyin bu olduğunu anladı. Varsın oğlu görsün hesabını anasının. 2 hafta sonra Anna Petrovna yine uğradı, hem bu kez ziyareti için bahane falan da göstermedi, doğrudan doğruya kendilerini ziyarete geldiğini söyledi. Veroçka'ya en küçük bir laf çarpmadı. Böylece günler geçiyordu. Nişanlısı Veroçka'ya armağanlar getiriyor, ancak armağanlar Maria Alekseyevna aracılığıyla sunulduğu için çoğu onun elinde kalıyordu. Örneğin Anna Petrovna'nın saati gibi olanları kendine alakoyuyor, daha değersiz olan şeyleri ise rehinden geri alınmamış eşyalar diyerek kızına veriyordu. Öyle ya, nişanlısı verdiği armağanlardan hiç değilse birkaçını Veroçka'nın üzerinde görmeliydi. Oğlan da görüyor ve seviniyordu. Veroçka herhalde razı olacak diye düşünüyordu, yoksa ne diye kabul etsindi kendisinin armağanlarını. İyi ama hala niye bu kadar yavaştan alıyordu? Storoşnikov anlamıyor değildi Veroçka'nın işi neden yavaştan aldığını. Öte yandan Maria Alekseyevna da kendisine bu işin nedenini açıklamaktan geri durmuyordu. Veroçka işi yavaştan alıyordu çünkü Anna Petrovna'nın iyice kuzuya dönmesini bekliyordu. Bunun üzerine Storoşnikov soylu validesinin tepesine daha bir biniyordu. Hem bu iş ona bayağı zevk vermeye de başlamıştı. Böylece Veroçka'yı serbest bıraktılar ve bir dediğini iki etmemek için gözünün içine bakmaya başladılar. Bu köpekçe yaltaklanmalardan oldum olası tiksinirdi Veroçka. Bu bakımdan annesinden olabildiğince uzak durmaya çalışıyordu. Annesi de artık onun odasına ulu orta giremiyordu. Veroçka odasına kapandı mı, isterse bütün gün orada kalsın, annesi yanına girmeye cesaret edemiyordu. Yalnız Mihail İvanoviç'e arada bir odasına girme izni veriyordu. Storeshnikov uslu bir çocuk gibi oturuyor, ne derse yapıyordu. Ona okumasını söylüyordu Veroçka ve Storeshnikov tıpkı sınava hazırlanır gibi kendini vererek okuyordu. Aslında çok büyük bir yarar sağlamıyor değildi bu okumalardan ama az da olsa Storeshnikov bir şeyler kazanabiliyordu. Veroçka ona konuşarak yardım etmeye çalışıyordu. Storeshnikov konuşmaları daha iyi anlıyordu ve az da olsa çok az da olsa bu konuşmalardan bir şeyler kazanmaya başlamıştı. Örneğin annesine eskiye göre daha kibar davranmaya başlamıştı. Kadıncağızın artık tepesine binmiyor, yalnız dizginlerini sıkı tutmakla yetiniyordu. 3-4 ay böyle geçti. Ortalığa tam bir dinginlik ve barış havası egemendi ama fırtına her an kopabilirdi. Veroçka fırtına beklentisinin müthiş gerginliği içindeydi. Bugün değilse bile yarın, Mihail İvanoviç değilse bile Maria Alekseyevna kendisinden evliliğe evet demesini isteyeceklerdi. Öyle ya, her ikisinin de 100 yıl bekleyecek halleri yoktu. Ey okurum, seni etkileyecek bir takım çatışmalar düzmek isteseydim bu karmaşık durumu çok patırtılı bir biçimde çözüme ulaştırabilirdim. Gizemli bir takım öykülerle seni ayartacak olsaydım, bu öyküde gizemli hiçbir şey bulunmadığını şimdiden ve peşin peşin söylemezdim. Bende okuru çantada keklik bilen böylesi tuzaklar yok, onun için işte açıkça söylüyorum. Hiçbir patırtı bekleme, durum fırtınasız, gök gürültüsüz, şimşeksiz bir biçimde çözümlenecek. İkinci bölüm. İlk aşk ve nikah. 1. Eskiden böylesi durumların nasıl çözümlendiği malum. Rezilin rezili bir aileden çıkmış dört dörtlük bir kız. Kızın zorla verilmek istendiği damat adayı da beş para etmezin teki, zaten kız da adamı sevmiyor. Adam yalnız başına kalsa daha da rezilleşecek ama kızın yanında kendini tutuyor, ondan az da olsa bazı iyi özellikler alıyor, yavaş yavaş adama benzemeye başlıyor. Sonuçta da ne pek iyi ne pek kötü kendi halinde bir insan oluyor.